Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 1 Kasım 2018 Perşembe günü dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ortalık sakin gözüküyor. Orta Doğu'da olup bitenler tabii ki gündemin baş maddeleri. Kaşıkçı ile ilgili Suudi Başsavcısının dün Türkiye'den gitmesinden sonra Adalet Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Amerikan yönetiminden Donald Trump'tan açıklamalar var. İran'la ilgili bütün dikkatler İran'a çevriliyor ve Suriye üzerinde de İdlib, Menbiç ve Fırat'ın doğusu hattında neler olacağı merak konusu. Bu konuda mesajlar var karşılıklı ülkelerden. Bütün bunları bugün biraz bir ufuk turuyla yaklaşmaya çalışacağız açıkçası. Bu mesajları konuşacağız. Özellikle Orta Doğu çalışmalarıyla tanınan İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Hakan Güneş'e bağlanacağız. Ve ona soracağız neler bekliyor bu son Kaşıkçı vakası sonrası Orta Doğu'yu. Fırtına öncesi sessizlik halleri mi var? Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna bir operasyonu bekleniyor. Türk dış politikası bütün bu işlerin neresinde? Bütün bunları konuşmaya çalışacağız Hakan Güneş'le birlikte. Tabii dünyadan haberlerim olacak size. Hindistan'a, Pakistan'a uzanan pek çok gelişme var. Çin, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlenecek. Avrupa'dan bir takım haberler olacak. Onları aktaracağım programın ilk yarısında. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden ve cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda bir cinayete kurban giden Washington Post yazarı Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı soruşturması devam ediyor. Dünyada yankılanmaya mesajlar var, gelişmeler var. Suudi Başsavcısı 28 Ekim'de Türkiye'ye gelmişti. Ortak heyet kuruldu biliyorsunuz. Özel uçakla ülkesine geri döndü. Dün Eksen'de aktarmıştım havaalanına doğru harekete geçtiğini ve hemen arkasından bir takım açıklamalar geldi size yetiştiremediğimiz. Tabii temaslarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la iki kez görüşmüştü. Başkonsolosluğu da ziyaret etmişti. Bu sefer işte havaalanında böyle hard case tipi takım çantalarla bir de lokum olduğu anlaşılan kolilerle ülkesine geri döndü başsavcı ve hemen arkasından da İstanbul Başsavcılığından dün Eksen devam ederken açıklamalar geldi. Biraz tekrar aslında yapılan açıklamalar ve Türkiye yetkililerin Batı medyasına aktardıklarının bu sefer resmi ağızdan teyidi demek lazım. İstanbul Başsavcılığından, Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Suudi Başsavcı gider gitmez. Burada da vurgular şunlardı. Bir planlama, önceden planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü aktarıldı. Türkiye topraklarında olayın gerçekleşmesinden ötürü işte soruşturma yargılama yetkisinin de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ait olduğu, şüphelilerin iadesinin talep edildiği belirtildi. Suudi savcıya da soruldu işte ellerindeki bilgiler. Bir de yerli işbirlikçi vardı. Cumhurbaşkanının konuşmasına geçen hafta aktardığı bunun kimliği soruldu denildi. Anlaşılan o ki pek bir yanıt verilmemiş. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması bu. Onun yanı sıra Suudi Arabistan'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın davet edildiği aktarıldı. Ve ne olacak tabii acaba Türkiye Başsavcısı gidecek mi diye herkes soru sormaya devam etti ki Washington Post'ta bu arada yansımayan ya da açıklanmayan bir bilgi Kaşıkçı'nın cesedinin asitle eritilmiş olabileceği olasılığı üzerine soruşturmanın yürütüldü. Çünkü herkes ceset nerede diye soruyor bu kadar planlı ve detaylar açıklanmışken. Bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi. yani genel olarak tabii biraz Suudi Arabistan yetkililerine ortak soruşturmaya rağmen itham eden imalar var. Kimse sorumluluktan kaçamaz, bu dünya üstü örtülecek bir mesele değil dedi kendisi. Ama şu aşamada sorular var. O sorulara cevap gelmeden Cumhuriyet Başsavcısının gitmesinin uygun olmayacağını aktardı. Yani bu durumda Suudi Arabistan'ın davetinin reddedildiği sonucunu çıkartabiliyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in MYK toplantısı sonrası açıklamaları vardı. Yerli işbirlikçiyi sorguladı. Bir de tabii muhalefete Kılıçdaroğlu'nun çok soruları vardı. Çünkü işte bir şekilde sanki bu cinayet pazarlık konusu haline getirilmiş gibi gözüküyor. Konsolosluğa günlerce girilmedi. İşte halbuki böyle bir hak da var. Biraz tartışmalı bile olsa. Cesedin yeri açıklanmadı. Diplomatik ilişkiler kesilmedi vesaire. Bunları sormuştu. CHP liderini hükümeti itham ederek olayı örtbas etmek istemekle suçladı. Enteresan da Ömer Çelik'in açıklaması. Bunu aktaralım. Amerika'dan Kaşıkçı ile ilgili açıklamalar yine eksik olmadı ama çok da sivri şeyler yok. Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı yalnız bekleyen daha çok soruları olduğunu söylemekle yetindi. Talep ediyoruz Suudi Arabistan ve Türkiye'den. Emin olmak istiyoruz sorumluların cezalandırılacağından filan gibi böyle genel geçici açıklamalar yaptı. Donald Trump'a soruldu yine Beyaz Saray'da. Gazeteciler açıklama yaptı. Hani Suudi Arabistan Orta Doğu politikalarının göbeğinde Amerika'nın ihanet mi etti Suudiler, Veliaht Prens vesaire gibi sorulunca bana ihanet etmediler. Umarım bunların hepsi çözülür. Önümüzde birçok gerçek var. Bunları inceliyoruz. Onlar bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz dedi. Amerikan Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Paladino'nun da işte devam ediyoruz bilgileri toplamaya gibi açıklamaları var. Biraz daha dinmiş gözüküyor Washington Post üstüne gitse bile. Cumhuriyetçi senatörler bile, Florida senatörü Marco Rubio, öncülük etmiş 5 senatör. İşte bu iş çözülene kadar Trump'a mektup yazmışlar. Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmalar, özellikle sivil nükleer anlaşma, bütün bunlar askıya alınsın şeklinde bir mektup yazmış durumdalar. Ama işte görüyoruz ki Amerikan yönetimi kesinlikle Suudi Arabistan'la ilişkileri kesmek istemiyor. Türkiye'de bir şekilde Kaşıkçı cinayetini aydınlatmaya çabalasa da bunu tamamen de yapamaz haldeymiş gibi bir takım durumlar var. Tabii ki kanıt bekliyor herkes. Özellikle dün başsavcılığın yaptığı açıklamadan sonra şimdi ceset uçtu gitti denilerek de çok çıkılacak gibi gözükmüyor bu kompozisyon düşünüldüğü zaman. Bu arada bu Kaşıkçı cinayetinden günler sonra New York'ta iki Suudi kız kardeş, 16 yaşında Tala ve 22 yaşında Rotana Faraya kayıp, Ağustos'tan beri kayıplardı. Çok uzakta New York'ta Hudson Nehri'nin kıyısında bulunmuşlar. Amerika'yı terk edin diye de mesajlar daha önce gönderilmiş aileye. Dolayısıyla bir telefon almışlar. Hemen tabii ki dikkatler buraya çevrildi. Bir de Endonezya. Bir Endonezya vatandaşı ki cinayetle suçlanıyormuş Batı Java bölgesine. 34 yaşında Tursilawati 2001 senesinde Taif şehrinde bir çalıştığı evin sahibini öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilmiş. Onca zaman geçmiş, şimdi idam edilmiş ama Endonezya makamları da haberdar edilmemiş. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo çok kızmış Suudi yetkililere. Niye haberdar etmedikleri bir de protesto notası vermişler. Suudi Arabistan'la bağlantılı bunları da aktarabilirim. Tabii bütün bu Kaşıkçı vakası üzerinden dikkatler Türk-Amerikan ilişkilerinde. Brunson'la ilgili gerekçeli karar açıklandı 12 Ekim'de. Bir şekilde suçlu bulunsa da yattığı süreye sayılıp serbest bırakılmıştı ve Amerika'ya geri dönmüştü. O gerekçeli karar beklendiği gibi açıklandı. İşte Fethullahçı terör örgütünden yardım aldığı, işbirliği içinde olduğu, YPG, PKK terör örgütleri özgürlük savaşçıları olarak tanıtılıyor vesaire, PKK'lılar falan şeklinde bir gerekçeli karar açıklandı. Bir de işte 15 Temmuz'u darbe olarak görmemesi vesaire, yani siyasi görüşlerini de vurgulayan bir gerekçeli karar çıktı. Şimdi tabii Brunson davası unutuldu gitti. Daha çok dikkatler Suriye'nin kuzeyinde Amerikan şemsiyesi altındaki YPG, SDG ne olacak? Türkiye bir operasyon mu düzenleyecek? Savunma Bakanlığı en son Urfa Hudut Karakolu'na taciz ateşi açıldı. Yanıt verildi, 10 terörist öldürüldü diye bir açıklama yaptı. Önemli başlıklardan bir tanesi o. Bir tanesi S-400'lerle ilgili ki Ekim 2019'da S-400 kurulum çalışmaları başlayacak. Rusya'dan S-400 füzeleri, savunma füzeleri alınacak diye Amerikalıları rahatsız eden diğer başlık. Rusya ile ilişkiler İdlib üzerinden bir şekilde dondurulmuş gibi gözüküyor İstanbul zirvesinden sonra. Henüz somut bir şey yok, sadece Rus Savunma Bakanlığı'nın henüz İdlib silahsızlandırılmadı açıklamaları var. Ama öte yandan da Türkiye elinden geleni yapıyor açıklaması var. Türkiye'den de Fırat'ın, Membiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekete geçme durumu var. Amerikan Dışişleri'nden yine açıklama geldi dün akşam. Sözcü yardımcısı Robert Palladino, Suriye'nin kuzeyinde tarafların ortalığı germemesi gerektiğini belirtti. Koordinasyon ve istişare etmek daha iyi bir yaklaşım dedi. Müttefikimiz Türkiye, dolayısıyla sınır güvenliğine de bağlıyız. NATO üyesi IŞİD karşıtı koalisyonun Türkiye önemli ortağı dedi. Ama Türkiye'nin olası bir harekatından çok hoşlanmayacaklarını vurgulayan bir mesaj aslında bu. Bugün gelen bir başka haber, Suriye Demokratik Güçlerinin Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu bir şekilde hedef alacağından hareketle Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı operasyonları durdurdukları yolunda açıklama, bu konuyu Amerikan yönetimine bildirdiklerini söylemişler. Zormar bölgesinde bir bombardıman olmuştu. Ayn el Arab hattı, Kobani'de obüs ateşi vesaire, yani orada böyle içten içe bir kaynama var ki İlnur Çevik Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ince mesaj verildiğini aktarmıştı geçen günkü yazısında. İşte bütün bunlardan sonra da sınırda IŞİD'a epey bir bölge, Irak sınırında bölgenin yitirildiği haberlerine paralel olarak Suriye Demokratik Güçlerinin IŞİD karşıtı operasyonları askıya aldığının Amerika'ya bildirildiği haberleri gelmiş durumda Suriye'nin kuzeyinden. Böyle bir gerginlik durumu var, bundan sonra ne olacak acaba diye. Suriye'deki diğer başlıklar, BM özel temsilciliğine Norveçli diplomat Geir Pedersen atanmış durumda. Dün aktarmıştım size aday diye. Rusya Savunma Bakanlığı'nın işte tampon bölge oluşumu için çaba harcıyor Türkiye, ama işte Soçi'de planladığımız silahtan arındırılmış bölge oluşturmakta henüz başarısızlık var diye. Rusya Savunma Bakanı'nın krizin çözümü için katkı sunmaya devam ettikleri ve yavaş yavaş barışın geldiği yolunda açıklamaları var. Ama tabii ki güney hattında da gerilim sürüyor. Ruhban sığınmacı kampı, ABD birliklerinin hala bulunduğu Tanaf bölgesinde sıkıntılı bir durum söz konusu ve Ruslar işte orada bir takım grupların eğitilip tekrardan saldırıya geçebilecekleri Suriye ordusuna karşı kaygılarını dile getiriyorlar. Bu arada Almanya'nın da İdlib'deki muhaliflere 49 milyon euro verdikleri ortaya çıkmış. Tage Spiegel gazetesinin haberi, ki soru önergesi olarak da sorulmuş vaziyette, muhaliflere epey bir para vermiş. Alman istihbaratı da AB adına epey işler yapmış anlaşılan o ki. Beyaz miğferleri de biliyorsunuz tahliye ettiler. El-Kaide'nin yardım örgütü diye de anıyor kimileri. Hem İsrail tahliye etmişti, hem Kanada'ya sığınmışlardı. Amerikan yönetiminin de bu arada Suriye'de yakalanan IŞİD'lileri Irak'a götürdüğü yolunda iddialar söz konusu. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporda Suriye Demokratik Güçlerinin ele geçirdiği yabancı uyruklu savaşçıların Irak'a nakledildiği, orada işkencede gördüklerini öne sürmüş İnsan Hakları İzleme Örgütü. Tabii Irak'ı da o kadar bir dağıttı ki IŞİD, büyük bir savaş verdiler son 4 senede. Hakikaten acıklı bir tablo olduğunu belirtmek lazım. Bu arada Irak'la Suriye arasındaki sınır kapılarının yakında açılacağı tekrar yolunda açıklamalar geldi Suriye tarafından. Onu da aktarayım Irak'la bağlantılı olarak. Evet, İran'dan Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı Amerika'nın yaptırımları kapıda, 4-5 Kasım'da açıklayacaklar. İran halkını zor günler beklediğini söyledi. Gelecek günlerde kolay olmayacak, televizyondan canlı yayınlanan kabine toplantısındaki konuşmasında söylemiş. Hükümetimiz zorlukların üstesinden gelmek için tüm gücünü kullanacak demiş. Petrol ihracatını da vuracak tabii, çünkü petrol alımları da azalmış durumda. Bu arada ne kadar tartışmalar yapılsa da Çin bile azaltmış durumda. Amerikan yaptırımları şimdiden herkesi pozisyon almaya itiyor. Tabii Suudi Arabistan Kaşıkçı vakası yüzünden hedef tahtasında olsa bile Amerikalı siyasetçilerin Suudi Arabistan'ı bırakıp İran'ı daha çok hedef tahtasına koydukları gözden kaçmıyor. Muhammed Cevat Zarif, İran Dışişleri Bakanı, bir yandan da Suudi Arabistan'a mesaj yollamış. Biz hazırız eğer siyasetinizi gözden geçirirseniz tüm yönleriyle ilişkileri düzeltmeye, iyi ilişkiler kurmaya hazırız diye bir mesaj yollamış. Bir de Danimarka ile Avrupa Birliği ile İran ilişkileri gerilecek diye Ahvaz'ın kurtuluş için Arap mücadele hareketi 22 Eylül'de devrim muhafızları ve sivillerin öldüğü bir saldırı düzenlemiş idi. İran'da intikam alacağını söylemişti. Danimarka'daki temsilci mensuplara suikast girişimi yaşandığı iddia edildi. Danimarka İran'a karşı tavır aldı. Şimdi İran'dan açıklama geldi. İran reddetmişti. Bu olayın Mossad'ın sahte bayrak operasyonu olduğunu öne sürmüş Muhammed Cevat Zarif. Dediğim gibi Amerika'nın İran yaptırımları kapıda, John Bolton ikinci ayağı daha doğrusu başladı. Ama nükleer anlaşmayı çöpe attığından beri 8 Mayıs'tan bu yana gündemde olan mesele, John Bolton açıklama yapmış, en sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini de istemiyoruz diyor. İşte Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor çünkü enerji alıyor İran'dan. Bu sefer bir muafiyet, doğalgaz ve hatta petrolde de muafiyet alacağı yolunda beklentiler söz konusu. Avrupa'dan Angela Merkel hafta sonunda liderliğe veda edeceğini açıklamıştı. Aralık'ta parti kongresinde Hamburg'da liderliğe aday olmayacağını söylemişti ve şansölye olarak da son dönemi olduğunu söylemişti. Şimdi eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Merkel'in muhtemelen Mayıs'ta başbakanlığı da bırakacağını söylemiş. Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı makalede tabii Avrupa Birliği sığınmacı politikası, AfD'nin yabancı düşmanlığının yükselişi ile karşı karşıya ve Merkel'in de işte zirvede bırakmak istediği yolunda da yorumlar, değerlendirmeler biz de programda işlemiştik bu meseleleri. Avrupa ile ilgili Yunanistan'ın kara sularını arttırma çabaları Türkiye'den tepki görüyor. Dün Ömer Çelik AKP sözcüsü bu konuda tehlikeli bir yaklaşım olduğu bunun vurgusu yapan bir açıklamaya yer vermişti. Hem Kıbrıs'la ilgili Akdeniz'in doğusunda doğalgaz aramaları hem Yunanistan'ın kara sularını genişletme hamlesi Türkiye'nin tepkisini çekiyor, onu belirtelim. Ortodoks dünyasındaki bölünme, Ukrayna Kilisesi'nin ayrılması, Fener Patrikhanesi'nin buna onay vermesi Rus Kilisesi'ni isyan ettirmişti. Rusya Devlet Başkanı da bu konuda yorum yapmış. Bu Ortodoks Kilisesi'nde bir bölünme anlamına geldiği ve bunun ağır sonuçları olacağını söylemiş. Görevimiz manevi birliği korumaktır diyerek. Bu arada Rusya'dan Ukrayna'ya önde gelen siyasetçi ve kuruluşlara ekonomik yaptırım kararı geldi. Başbakan Dmitri Medvedev kararnameyi imzalamış. Bir yaptırım listesi var. 322 kişi, 68 kuruluş bulunuyor. Ukrayna'nın en son Amerikan yönetimi AB ile ilişkileri sıkılaştırması Rusya'nın tepkisini çekiyordu tabii ki Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki gelişmelere paralel olarak. Bu yaptırım listesindeki isimler Ukrayna Devlet Başkanı Piotr Poroshenko'nun oğlu var. İçişleri Bakanı Arsen Avakov var. Aynı şekilde işte Ulusal Güvenlik Savunma Konseyi Sekreteri Turchinov var. Amerikan Büyükelçisi Valeri Chali var. Eski başbakanlar Yulia Tymoshenko var. Arseniy Yatsenyuk var. Bunlar sağcılar. Sağ sektörün eski lideri Dmitri Yaroş var. Ekonomik yaptırımlar listesine alınmış vaziyette. Ermenistan'dan bir haber var dikkat çekici. O da istifa etti gerçi başbakan ama vekaleten hala başbakanlık görevini yürütüyor. Nikol Paşinyan. Ermenistan yönetiminin ön koşul olmaksızın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu söylemiş. Enteresan. Müzakereye hazır olmalarının Ermeni soykırımının tanınmasına daha az önem verecekleri anlamına gelmediğini de belirtmiş. Tabii Ermenistan parlamentosunda yapmış bu açıklamayı. Tabii Paşinyan'ın geleceği de biraz tartışmalı. Çünkü işte renkli devrim sürecinde iktidara geldi ama pek de başta kalamadı ve istifa etmek zorunda kaldı. Yeniden bir seçim sürecine gidiyor görünümü var. Ermenistan'da Türkiye'ye yönelik böyle bir mesaj gelmesi de dikkat çekecek. Amerika'dan bir haber aktarmak istiyorum. Çok ciddi bir tartışma. Dün de kısmen aktarmıştım. Amerikan Başkanı Donald Trump doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırmayı giderek daha vurgulu dile getiriyor. Tabii bu yasal değişiklik, anayasal değişiklik gerektiriyor. Anayasanın 14. ek maddesinde Amerika'nın böyle bir şey var. Yani mesela işte çocuğunuz gittiniz Amerika'da doğdunuz. Amerikan topraklarında doğduğu için Amerikan vatandaşı oluyor. Ama şimdi iş değişti çünkü göçmen meselesi ki işte bir göçmen hareketi Amerikan sınırlarını zorlamak üzere Honduras'tan yola çıktılar, gidiyorlar. Epey de kalabalıklar. Donald Trump onları durdurmaktan bahsediyor. Amerikan askerleri Meksika sınırına sevk edildi. İşte dün aktarmıştım 5000 küsür Pentagon'un açıklamasına göre 5000 küsür askerden bahsediliyor. Ki şimdi bugünkü haberlere bakılırsa Meksika sınırına 10-15 bin asker Trump'ın sevk edeceği söyleniyor. Bu büyük bir rakam tabii. Afganistan'dan sonra en fazla asker sevkiyatı desek yanlış olmaz. Amerika'da da bu işte 1800'lü yıllarda aslında bu vatandaşlık, eski kölelerin vatandaşlık haklarını garanti altına almak için çıkartılmış bir şey. Doğumla vatandaşlık elde etme. Sonra işte Çinliler, Minliler. Türkiye'de de biliyorsunuz çok Amerika'da doğum yapanlar var Amerikan vatandaşı olsun diye. Trump bunu kaldırmakta kararlı gibi gözüküyor. Bu arada Amerika için rekor bir göç durumu var tabii. Bir yılda 1 milyon 750 bin göçmen giriş yapmış. Hani Suriye'den falan göçmen almıyorlar ama onların da Meksika sınırından bir göç şeyi var. Yoğun bir göç olgusu olduğunu belirtmek gerekiyor. Böyle bir rapor da çıkmış durumda. Evet, az vaktim kaldı. Pakistan'da Asya Bibi Hristiyan İslam'a hakaret etti iddiasıyla 8 yıldır da hapisteydi. En son mahkeme serbest bırakılmasına karar verdi. İdam kararı tersine çevrilmiş oldu ve ülkedeki dinciler ayaklandı. Protestolar başlattılar. Başbakan İmran Han eğer devlet gücünü sınarsanız zor kullanmaya mecbur bırakırsınız bizi, orduyu da yıpratmaya hakkınız yok şeklinde rest çekmiş vaziyette. Hakimleri katli vacip ilan ettiler. İnanılır gibi değil. Can ve mal güvenliğini devlet korumakla yükümlüdür. Kimseye böyle saldıramazsınız diye İmran Han değişik bir tutum aldı Pakistan açısından. Hakikaten enteresan bir vaka. Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi gelmiş. Ancak Güney Kore Büyükelçisi, Seul Büyükelçisi Ersin Elçin bunu reddettiklerini duyurmuş. Yaptırımların kaldırılmasına bağlıyor Türkiye. Amerikan politikasını biraz takip eden bir pozisyonda. Bir de son olarak Kasım'da Çin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralıyor. Çinli temsilci diplomat açıklama yapmış. Uluslararası barış ve güvenliği koruma çok taraflılık vurgusuyla bir açık oturum düzenleyeceğiz demiş. Bir de Afrika'da barış güvenliği. Tabii Çin Afrika'ya yayılmış durumda. Afrika'da da 1700 barış koruma personelleri varmış Çin'in. Çin'de yeni emperyalist güç oluyor, dünyaya yayılıyor diye tartışmalar varken dikkat çekici bir gelişme de bu BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralması. Efendim bir ara verelim, Opez'den Estelita'yı dinleyelim. Az sonra doçent doktor Hakan Güneş'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Hakan Güneş var. İstanbul Üniversitesi şu sıralarda Paris'te bulunduğunu öğrendik. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler hocam. Şimdi biraz Orta Doğu konuşmak istiyorum. Bir Kaşıkçı vakası dehşete kaptırdı bütün dünyayı. Özellikle Türkiye topraklarında işlenmiş bir cinayette. Orta Doğu'daki meseleleri biraz daha az konuşmaya başladık onun üzerinden ama şimdi İdlib'deki işte Soçi mutabakatı ve Türkiye'nin son dönemde özellikle Membiç ve Fırat'ın doğusuna dair mesajlarıyla böyle sanki bir fırtına öncesi bir de İran'a yönelik yaptırımlar devreye girecek birkaç gün içerisinde Amerikan yönetiminin bir fırtına öncesi sessizlik varmış gibi bir manzara var Orta Doğu'da. Şimdi siz böyle Rusya, İran, Orta Doğu çalışan bir dış politika uzmanı olarak öncelikle şuradan başlayarak sormak istiyorum. Bu cinayetle ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı ama biz sonuçları üzerinden bakarsak bilemiyoruz iddiaların doğruluğunu. Sanki böyle safları değiştiriyormuş gibi bir manzara çıkıyor. Rusya'nın işte Türkiye'ye, Suriye'de açtığı alan örneğin giderek Türk-Amerikan ilişkilerini etkiliyor. Kaşıkçı vakası Suudi Arabistan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini etkiliyor. İsrail daha kenarda, biraz daha sessiz ama Gazze'de bir takım sıkıntılı manzaralar var. Biraz buradan yola çıkarak fırtına önce sessizlik diyorum zaten ve İran yaptırımları da işin tuzu biberi gibi gözüküyor. Öncelikle böyle bir Orta Doğu'ya baktığınız zaman uluslararası resim gerçekten bir dönemece doğru mu gidiliyor? Siz ne görüyorsunuz bu resimde?
Evet, Orta Doğu yani çok güzel resmettiniz. Böyle kocaman tabloyu bir anımsamış olduk hep beraber. Bu tablonun yani hiçbir aşaması hareketsiz, dönemeçsiz, yeni eşiksiz olmadığı için hakikaten veya fırtınasız olmadığı için böyle yeni bir fırtına ancak diyebiliriz belki. Bir tane daha yolda gibi görünüyor. Çünkü aslında şöyle tersinden bakalım. Yani bir zamandır bir şey bir durağanlık içinde. Yani manasız gidiyor. Mesela şöyle düşünelim. İşte Irak'taki Kürt bölgesel yönetimine vermiş olduğu destek referandumda terse döndü. Hiçbir destek yani ortaya çıkmadı. Şimdi yeni politika ne olacak? O birikiyor. IŞİD karşısında Suriye Demokratik Güçleri PYD desteklendi fakat adım adım bu desteğin eridiğini görüyoruz. Bu nereye kadar eriyecek? Burada bir şey birikiyor, bir fay hattı birikiyor. Bunun yeni bir noktada yani bir dönemece yaklaştı, çok aşikar bunun. Yani Membiç'te olmayabilir bu ama yani peki Kobane Haseki hattında ne olacak? Yani bu sorunun yanıtı tabii benim bazı tahminlerim var elbette, sizin de vardır. Fakat yani burada bir birikim oldu ve bunun yeni bir merhaleye doğru geçeceği çok aşikar. İdlib son nokta olmayacak ama çok çok önemli bir yani yönetim açısından, Suriye merkezi hükümeti açısından oldukça önemli tabii ki İdlib'in, İdlib safhasının kapatılması. Fakat o da belli ki yine zaman alacak. Çünkü Macron'un da Erdoğan'ın da yapmış olduğu açıklamalar İstanbul Zirvesi'nde bu işin biraz daha Rusya'nın ne diyelim bir takım telkinleriyle yönetimi biraz daha yavaş ilerlemeye sevk edecek Suriye ordusunu. Bu bir zaman alacak, evet. Şimdi bütün bunlar birikecek ama ne görüyorsunuz derseniz ben oradan belki birkaç şey söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Bir kere dünya kamuoyunun özel olarak Suriye'ye, genel olarak Orta Doğu'ya olan ilgisi oldukça düşmüş durumda. Yani bundan 4 yıl önce, 3 yıl önce, 2 yıl önce hatta 1 yıl öncesi gibi bile değil. Neredeyse Yeni Zelanda haber bültenlerinde bile birinci haber olan diyelim ki Suriye gelişmeleri. Şeye baktığımız zaman, genel gidişata baktığımız zaman artık Suriye'nin ve genel olarak Orta Doğu'nun dünya kamuoyunda çok yer bulmadığını görüyoruz. Aslında bence Türkiye'deki basın organlarında da ne ölçüde yer tuttuğunu yine biraz tartmaya çalışıyorum. Tamam, çok özgür basın alanı sınırlı Türkiye'de ama yine de farklı yayın organlarının Suriye gelişmelerine, Orta Doğu ve özellikle Suriye'nin kuzeyindeki son dönem gelişmelerine ne kadar yer ayırdığına baktığında geçmişe oranla çok büyük bir ilgisizlik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir tür sıradanlaşmaya başladı.
Bu barış
Aslında
anlamına, lafınızı kesiyorum ama bir anlamda Suriye'de bir barışın tesis edilmiş olduğu ya da artık hani sonlarına doğru geldiği anlamına da gelir mi? Çünkü oradan bir de Suudi Arabistan odaklı bir şey oluştu. Kaşıkçı üzerinden. Yani Suriye'yi bıraktık, hani Suudi Arabistan'ı tartışmaya başladık ve tabii ki Türkiye ve Müslüman kardeşler ve vesaire.
Evet, aynen. Yani tabii Suriye olayıyla çok doğrudan bağlantılı değil ama büyük Orta Doğu denklemi içerisinde elbette bütün bunlar bir yere oturuyor, görünüyor. Yani Kaşıkçı olayı yine evet dış basın açısından baktığımızda dünyada inanılmaz uzun bir süre birinci ana haber bültenlerinin birinci sırasında yer aldı. Bu doğrusu benim çok ilgimi çekti. Yani neden bu kadar ilgi gösteriliyor diye. Sonra bunun bir politik şeye dönüşmemiş olması da biraz tuhaf geliyor. Yani bu kadar ne diyelim devlet televizyonlarının birinci haber yapıp gündemde tutması bir aya yakın bir süre ve sonunda da ilgili ülkelerin hükümet başkanlarının Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir ticari en azından yaptırımı da geçtim, yaklaşımı dahi sergilememiş olması en önemli dış politika derslerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun ve içerisinde bir sanayi ve ticaret fuarı mıydı tam olarak adı? Suudi Arabistan düzenlemiş olduğu bir yatırım fuarı düzenlendi ve işler çok çok çok tıkırında olduğunu gördük Suudi Arabistan açısından. Bu aslında bir gazetecinin öldürülmesi, bir insanın öldürülmesi ve hunharca üstelik uluslararası diplomatik teamüller açısından da galiba tarihe geçti bu olay. Yani bundan sonra dünyanın neresinde olursa olsun uluslararası hukuk dersleri, uluslararası ilişkiler bölümlerinde okutulur mutlaka. Bu derslerdeki ikinci sınıf, birinci dönem dersidir. Mutlaka Kaşıkçı olayı diye bir olay herhalde sınav sorusu ve ders konusu olarak okutulacak. Çünkü biz şöyle dersler görürdük. Yani işte ne diyelim mesela Paris'teki Londra Büyükelçiliği'nde çalışan İrlanda vatandaşı aşçıyla efendim Norveç vatandaşı şoför arasında bir cinayet vakası olduğunda buna Fransız polisin bakar, Norveç polisin bakar falan gibi böyle ders soruları gelirdi. Şimdi bu hakikaten uluslararası hukuk, diplomatik dokunulmazlık ve pek çok açıdan da böyle müthiş bir olay oldu. Bu yeniden uluslararası hukukçular ne diyor? Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Başlı başına bir konu bu. Şimdi
Aslında bir şey diyemiyorlar sanki Hakan Bey. Yine kesiyorum ama burada tabii mesela en son Trump'ın açıklaması var. Suudilerin beni aldattığını, ihanet etmediler. Umarım hepsi çözülür. Böyle Amerikalılar çok alttan alıyorlar. Biraz İran'la herhalde. Yani Suriye işi böyle diniyor bir şekilde gibi geliyor. Öyle bir manzara var. Rusya kendisi yani gerek askeri gücünü kullanarak gerek diplomatik gücünü kullanarak bir hal yoluna sokmuş vaziyette ama Suudi Arabistan üzerinden bir İran hareketlenmesi. Şimdi şunu görüyoruz. Amerikalı yetkililer başka bir ülkede ülke mesela Rusya ile ilgili bir Rusya başkonsolosluğunda böyle bir şey yaşanmış olsaydı ortada ayağa kaldırmışlardı ya da İngilizler öyle diyelim. Ama öyle değil.
tabii.
Çünkü hani Orta Doğu planlarının göbeğinde bir Suudi Arabistan yer alınca ben dikkat ediyorum Amerikalı yetkililerin Pompeo'nun Mattis'in açıklamalarında Suudi Arabistan olayından giriyorlar. Hemen canım bulacak bilgi topluyoruz vesaire diyorlar. Ardından İran yaptırımları geliyor. Yani şimdi
Tabii.
İran'a yönelik bir acayip bir harekat mı geliyor? Bir şey mi geliyor sizce? Nereye gidiyor bu? Suudi meselesi biraz da hani böyle okuyabiliriz gibime geliyor.
Evet. Yani burada tabii çok hiç diyebilir miyim bilmiyorum ama yani bu raddede dünya kamuoyunun gözü önünde artık failinin belli olduğu bir cinayetin işlenmiş olması tahammülden ve buna karşılık yani Batı'nın önemli merkezlerinden ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden göstermelik dahi olsa bir tepkinin gelmemiş olması son derece dikkat çekici. Ve bunu tersine İran'a yöneltmiş olmaları. Konunun İran'la ilgili kısmı daha böyle nasıl diyelim Ceyda Hanım? Yani böyle aslında bir tecrübeli olduğumuz bir saha. Çünkü yaklaşık olarak bunun bir 40 senesi neredeyse olacak. Yani hep savaş halinde adeta, hep bir ambargo halinde. gelişiyor. Ruh halinde işte ne demiş efendim, zor günler bizi bekliyor, hazırlıklı olalım falan filan. Şimdi bir savaş hali değil. Bir savaş teyakkuzu olmadığı da benim gözlemlerime göre en azından henüz bir savaş yani doğrudan bir fiziki askeri müdahale anlamını taşıyacak bir süreçte değiliz. Ama ağır yaptırımlar zincirine doğru bu iş gidiyor olabilir. Hani halihazırdaki yaptırım paketinin bu kez daha denetimli, işte Türkiye gibi bazı ülkeler tarafından kaçak vermesini engelleyecek bazı uluslararası finans piyasaları üzerindeki denetimi sayesinde Amerika'nın daha ciddiyetle gideceğini anlıyoruz. Bu da gerçekten İran'ı zaten zor durumda, ekonomi hayli zor durumda bırakacak yurttaşlarını ve bunun da bir takım sosyal patlamalara neden olmasını umut ediyor olabilirler, ama ben Amerikan yönetiminin gerçek bir rejim değiştirme planı olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Bu ayrı bir konu. Yani bir tür yönetebilme haline getirme arzusundalar, ama tabii İran yönetiminde malum onlar da işte 40 yılda gösterdiler kendilerini, yani 39 yılda efendim neyse, ne kadar farklı yetenekleri olduğunu ve direnebileceklerini gösterdiler. Dolayısıyla orada da böyle çok yeni bir tablo görünmüyor. Yani vakit olursa üzerine konuşuruz. Aslında orada sürprizi şey yapabilir, sosyal güçler yapabilir. Yani nasıl 78-79'da bütün bunlar sürprizler biçiminde gerçekleştiyse İran devriminde. Bu kez yine aşağıda biriken bir gerçeklik var ve o ne Amerika'nın planlarına uyar ne Mollaların planına uyar. Orada İran halkının, gençlerinin, işçilerinin nasıl bir yanıt üreteceğini göreceğiz. Bunun sosyal olarak olağanüstü güçlü olduğunu ben biliyorum. Yani kaldım, yaşadım, böyle tanıyorum çalıştığım konular. Fakat yani bunun bir siyasi şeye, güce nasıl dönüşeceği konusunda elbette bir şey yapamıyorum. Kestirimde bulunamıyorum. Çünkü olağanüstü örgütsüz bir haldeler. Fakat bu ne Mollaların ne de Amerika'nın öyle kolay yönetebileceği bir sosyal dinamik değil. Onu rahatlıkla galiba söyleyebilirim. Çok çok güçlü bir damar var orada. O enerjiyi giden herkes, siz de biliyorsunuzdur, hissediyor. O toplum o şeye sığmıyor. O kalıba sığmıyor. Amerika'nın hesaplarına da sığmayacaktır zaten. Ama tabii taraflar bunu manipüle etmeye çalışıyor. Hatta bırakalım, biliyorsunuz bu tür olaylar olduğu zaman reformcularla sertlik yanlıları diye tabir edilen kanatlar, yani Hamaneciler ve Ruhaniciler arasında bile bu olaylar nasıl diğerini zayıflatacak bir manipülasyon aracı olur. Ondan sonra buna gayret gösteriyorlar. Bunu şey yapmaya, bu yönde bir çaba sarf ediyorlar. Fakat gerçekten uluslararası kamuoyunun şeye yoğunlaşmasını ne diye, en azından akademiya tarafından ben öyle düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın bu korkunç, yani önümüzdeki 30 yılı da kadınlara ehliyet verdi diye alkışlayarak geçirmeye hazır bir Batı görüyoruz. Batı akademiyası görüyoruz. Korkunç iki yüzlü bir şey görüyoruz. Gazeteci güruhu görüyoruz. Yani bu serbest, özgür, liberal Batı'da açık söyleyeyim, yani gerçekten insanın midesini kaldıramayacağı bir demokrasi dozajı var. Ben çok zorlanıyorum bu tür konuları konuşmakta. Yani hakikaten, ama benim anladığım o, yani bir 20 seneyi de efendim kadınlar, ama kadınlar, yani cümle bu. Ama kadınlara ehliyet verildi. Güzel. Gerçekten bir 20 seneyi de bununla geçireceğiz. Ondan sonra da belki sinemadan sonra belki ne diyelim, tiyatroya da git. Tiyatro, gerçi tiyatro yok Suudi Arabistan'da. Yani çiftlik yapma izni aldılar falan olacak herhalde, bir 20
Evet.
yılda, bir kuşakta öyle gidecek herhalde.
Evet,
Öyle
uluslararası
diyorum.
çıkarlar evet galiba tabii biraz rasyonel baktığımız zaman ideallerin çok önüne geçiyor uluslararası çıkarlar. Bu bağlamda biraz Türkiye'ye çekerek de sormak istiyorum. Çünkü bütün bu krizlerde yani Suriye'de Rusya ile el birliği ederek İdlib'de aşamalı bir biçimde şu an tamamlanmış gözükmüyor aslında. Çok da sallantıda yanları da var ama gerek orada gerek Kaşıkçı davasında Türkiye topraklarında bu korkunç cinayet işlendiği için Türk hükümetinin daha düne kadar yani 2 ay önce Amerika yaptırım uyguluyordu Türkiye'ye. Türk bakanlara yaptırım uyguladılar Brunson davası üzerinden. Bir anda Türkiye'nin yıldızı parlar gibi oldu.
Evet.
Şimdi de işte Amerika ile İdlib'e dayanarak Membiç ve Fırat'ın doğusu pazarlığına girişilmiş ya da belki de girişilmemiş kararlılıkla mesajlar. İlnur Çevik öyle diyor, Cumhurbaşkanı danışmanı, Amerika'ya yumuşak mesaj veriliyor diye, top atışları var, çatışmalar var vesaire. Bizim güney sınırı bu bağlamda, Türkiye bu kadar yeniden böyle bir göz doldurucu Amerikan medyasında övülen bir ülke haline geldi. Burada da bir tuhaflık yok mu? Yani Suriye'nin kuzeyini tekrar hareketlendirecek bir başka durum çıkabilir mi karşımıza?
Bence yok tuhaflık. Yani şu açıdan en azından Kerkük referandum, yani Kerkük referandum, Kürdistan referandum, yani Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin yapmış olduğu referandum. Dan itibaren ben tümüyle bakışımı değiştirdim bölgedeki dinamikleri analiz ederken. Çünkü benim varsayımım orada en azından Kerkük'te tırnak içinde ne diyelim işte Peşmerge'yi ezdirmeyecekleri varsayımına dayanıyordu. Sanıyorum birçoğumuzun da öyleydi. Çünkü ondan önceki yıllar, yani 20 yıllık yatırım bir Irak-Kürt entitesinin siyasi ve iktisadi varlığını gerektiriyor. Şimdi bu tez çökünce o zaman bütün tezlerimizi yeniden kurmamız gerekirdi. Ben öyle yaptım. Şöyle baktım o andan itibaren. Bir zaman meselesi, fakat esas itibariyle böyle bir yaklaşım, yani güçlü bir Kürt entitesi oluşturma konusunda bir yaklaşım sahibi olmadıklarını Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, eğer tespit edebiliyorsak, ki daha başka nerede tespit edeceğiz, yani referandum ve Kerkük olayları sırasında edemiyorsak, ben oradan hareketle zaten bunun kaçınılmaz olduğunu düşünenlerdi. Yani burada yine yerel dinamikler bambaşka bir hayat ortaya koyamazlarsa, ki biraz zor. Türkiye ile Amerika arasında bu arada işte tarihte görülmemiş kadar bir, yani yaptırımlar falan görünse bile, ben o anda bile aslında zemin açısından Türk-Amerikan ilişkilerinin iyiye gittiğini ileri sürdüm. Hatta doların böyle yükseleceği anda biraz meczup gibi de baktılar bana, bir canlı yayında yine şeyi anlattım. Yani Türk-Amerikan ilişkileri eski, yani o 2013'ten itibaren negatif trendini son bir yılda değiştirdi. Pozitif yönde ilerliyor. Aralarındaki kırmızı çizgiler artık kalkmaya başladı düşüncesindeydim. Hala yani bunu tekrar etmek isterim. Dolayısıyla şimdi Amerikalı yetkililer diyor ki efendim yani top atışı yapmayın fakat diyalog yapalım falan. Ben bütün bunları biraz tiyatroya benzetiyorum. Şeydeki aşağıdaki yani Irak-Suriye sınırındaki güneyde Deirzor'un altındaki sahada El-Kaim'deki operasyona son veriyor. İşte IŞİD yeniden bir canlanıyor gibi falan. Bütün bunlar bence çok küçük sahneler olacak. Sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar silah yardımı falan yapsa bile ben SDG'nin arkasında durmayacağını düşünüyorum. Hatta bundan eminim. Çünkü tek bir siyasi cümle, Google'layalım bakalım. Bir tek Amerikalı yetkilinin Kürt varlığına ilişkin tek bir siyasi cümlesi yoktur. Bakın yarım ağızla bile yoktur. Rusların hiç değilse bir statü vesaire, özellik falan cümlelerini bulursunuz. Tam tersine sözde Amerika ile çalışanlar açısından tek bir siyasi cümle yoktur. Hiçbir yetkililerin hem de. Yanlışlıkla dahi ağzından kaçırmamışlardır. Bu da bir şey bana kalırsa bir işarettir. Yani kaç yıldan bahsediyoruz. Bu iş bu yönde gidiyor. Yani yine çok zaman alacak tabii. Bunlar yarın Suriye'nin kuzeydoğusuna Türk ordusu harekat yapmış olmayacak. Bir zaman alacak ama bu çok da uzun bir zaman almayacak bana kalırsa. Yani gel gitler olmakla beraber. Amerika'nın esas itibariyle Kürt varlığını kademeli olarak desteğini sınırlandıracak. Ama şunu unutmayalım. Emperyal politik her zaman en az iki unsur gerektirdiği için de, yani yok olmasını da istemeyecek tabii ki. Yani bu bir direnme olacak her zaman. Hem ülke içi politikada hem bölgesel politikalarda en az iki, mümkünse üç oyuncuya oynar ki diğerini manipüle edebilsin, diğer üzerinde bir söz sahibi olsun. Hani bırakıp tamamen yalnızlaştıracak demiyorum, böyle bir cümle etmiş olmayayım, sarf etmiş olmayayım, ama yani gidişat da belli, işte zaten görüyoruz trende bakarsak. Arada o onu dedi, bu bunu dedi, ama işte ne oluyor, adım adım adım gidiyor. Şimdi burada önemli fark şu: Suriye'de bu hani Afrin'i Ruslar vermiş oldu, hadi tırnak içinde diyelim ki öyle de olmadı ama efendime söyleyeyim, peki Membiç'i ve devamını kim vermiş olacak, işte herhalde bunun çok açık görünmesi gerekecek. O söz konusu çevreler yani bunu tam algılamış değil gibi görünüyor. Bugün SDG'nin IŞİD operasyonlarına ara veriyoruz ifadesi bir şey anlatıyor doğrusu ama bunu ne kadar ciddi bir dönüm noktası olarak kavrayacak onlar da onu da göreceğiz. Onların politikaları da burada önemli. Yani o
Peki,
kimsenin.
son olarak birkaç dakikam daha var. Onu da sormak istiyorum. Şimdi bütün bu son geçtiğimiz 2013'ten bile öncesi, 2011 bu Arap isyanlarından itibaren düşünürsek Türkiye'nin dış politikası çok eleştirildi. Herkes eleştirdi. Özellikle İhvan'ı zorlayıcı bir şeyi vardı ve Suriye'de bir savaş çıkartıldı ve Türkiye'ye çok olumsuz yansımaları oldu bunun. Gerçi iktidar bunu da kullanıyor gibi gözüküyor ama uçak düşürme olayından sonra Rusya'yla her şey yavaş yavaş değişmeye başladı. Hakikaten böyle aşamalı bir biçimde. Ve şimdi bu Kaşıkçı olayından sonra da bunu iyi yöneten, gerçi hani ahlaki olarak baktığımız zaman her şey ortada gibi görsek bile orada da bir takım kozlar kullanılıyormuş gibi gözüküyor. Hani Cumhurbaşkanı geçen hafta diyor ki işte gün ola harman ola aceleye gerek yok Kaşıkçı cinayetine diyor. Bu hafta başka bir şey söylüyor. Daha ne bekleyeceğiz tarzında. Ama en nihayetinde bütün bu kozları biriktirip iyi kullanmaya başladığı yorumları var. Ona katılır mısınız? Türk dış politikasının İran'la yaptırımlara tamamen uymamak, Suriye'de Rusya'nın açtığı alan üzerinden bir hareket kabiliyetiyle Amerika ile pazarlık yapmak vesaire,
Evet,
Kaşıkçı cinayetinde
katılıyorum.
ahlaki üstünlük elde etmek. Böyle rasyonel olarak baktığımız zaman böyle bir manzara var mı? Toparlama var mı yani?
Var, bir toparlanma var. Yani İstanbul Zirvesi'nde beden diline de yansıdı Cumhurbaşkanı'nın. Merkel'e please dedi. Efendim Rus gazeteciye spasiba dedi. Böyle o kadar hani sahaya hakim. Beden dili değişmiş. Yani ne kadar süre önce yahu? İşte bir 2 ay önce, 1,5 2 ay önce iki bakanına Amerika'nın yaptırım yaptığı bir yetkiliden bahsediyor. Bir cumhurbaşkanından bahsediyor. Şimdi dolayısıyla yani bu yeni beden dili gerçekten sahada Kaşıkçı ve saydığınız pek çok başlıkta. Batı'nın tutum değişikliğini de okuyorlar ve diyorlar ki evet nihayet işte biz Batı ile Doğu arasında köprü olan bir ülke olarak ve yeni yükselen büyük bir güç olarak bizi küçük bir saha partneri olarak düşünmeyin. Önemli bir ortak olarak düşünün. Böyle bir ülke olarak nihayet işte bir tarif ettiğimiz dış politik rolü sizin de anlayacağınız bir noktaya geldik diye düşünüyorlar gördüğüm kadarıyla hükümet çevreleri. Ve Merkel'in, Macron'un ve diğerlerinin tutumu da bunu destekler mahiyette. Yani bir yandan işte bir sürü mülteci alacaksınız. Türkiye'de insan hakları, basın hakları vesaire anlatacaksınız. Sonra da bu seviyede toplantıda birbirinizi onore edeceksiniz. Yani bunu Merkel'e Alman gazeteciler sorsa daha iyi olur bana soracaklar zaten.
Tabii.
Yani
Peki.
orada sorgulanması ya da Macron'un tutumu aynı şekilde son derece ikiyüzlüce bir tutum. Ama sonuç olarak şeyi kaçırmayalım. Sizin sorunuzun ekseni Türkiye dış politika toparlıyor mu? Evet bence toparlıyor. Yani uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'nin bu yeni halinin kabul edildiğini, neyse bu yeni hali ve bununla daha açık ve daha güçlü işbirliği yapılacağını Batı çevreleri açısından ben anlıyorum.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Orta Doğu ufuk turu yaptık adeta. Hepsi tabii birbirinin içine geçmiş vakalar, gelişmeler. Doçent Doktor Hakan Güneş'le konuştuk. Çok teşekkürler Hakan Bey.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın.
Evet, hakikaten zorlu başlıklar var. Bir fırtına öncesi bir sessizlik mi var diye sorduk, başladık. Suudi Arabistan, İran, Suriye'nin kuzeyindeki yeni gelişmeleri ışık tutmaya çalıştık. Cesária Evora'dan, Goran Bregoric'ten, Osensia ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Se asa um tivesse pra voar nessa distância, se um gazelo fosse pra correr se nem canseira, então já na você eu tava mamã cheia. E nunca mais ausência tá ser nos lembra. sona pensami da viajar sem medo minha liberdade ter e sou na minha sono na minha sonho me é forte tem boa proteção tem só bom carinho e bom sorriso ai solidão tem cima sou sozinho nasceu solta brilha mata cigana se clarão sem saber para onde lume a para onde vai ai solidão é sino ai solidão tem cima sou sozinho nasceu solta brilha mata cigana se clarão sem saber para onde lume a para onde vai ai solidão é sino mas só na pensamento tá viajar sem medo minha liberdade ter é só na minha sono
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.